Ayrım 8. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 102. 7. Bir akşamüstü Benjamin 15 gönüllü istediğini söyledi. Geçen sefer iptal edilen faşist palankasına yapılacak saldırı bu gece gerçekleştirilecekti. Meksika yapımı 10 fişeğimi yağladım, süngümü kirlettim. Fazla parlak olursa derhal yerinizi belli eder ve iri bir ekmek parçası, 3 parmak kalınlığında sucuk ve karımın Barcelona'dan gönderdiği uzun zamandan beri sakladığım bir proyu paket ettim. Her birimize 3'er tane bomba dağıtıldı. İspanyol hükümeti nihayet adama benzer bir bomba imalinde başarıya ulaşmıştı. Bu bomba milis bombası esasına göre yapılmıştı ama bir yerine 2 pim vardı. Pimleri çektikten sonra bomba patlayana dek 7 saniyelik bir süre geçiyordu. En büyük kötülüğü pimlerden birinin çok sert, öbürünün ise çok gevşek olmasıydı. Bu yüzden iki şeyden birini yapabilirdiniz. Ya her iki pimi de yerinde bırakmak ve acil bir durumda sıkışık olanı çıkaramamak, ya da sıkışık olanı çıkarmak ve cebinizde ha patladı, ha patlayacak diye ecel terleri döke döke dolaşmak. Fakat yine de atmaya elverişli, ele yatkın küçük bir bombaydı. Gece yarısından az önce Benjamin hepimizi alıp Torre Fabian'a götürdü. Akşamdan beri bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Sulama hendekleri taşmıştı. Hendeklere her düştüğünüzde belinize kadar su içinde kalıyordunuz. Zifiri karanlık ve ortalığı çarşaf gibi örten yağmurun altında hayal meyal seçilen bir insan topluluğu çiftlik avlusunda bekliyordu. Kop bize önce İspanyolca sonra İngilizce saldırı planını açıkladı. Faşistlerin buradaki cephe hattı L biçiminde bir kıvrım yapıyor. Bizim saldırmamız gereken koruma duvarı ise L kıvrımının köşesinde yükselen arazi üzerinde uzanıyordu. Tabur komutanımız milis gücünde tabur aşağı yukarı 400 kişi kadardı. George Roca ve Benjamin'in komutası altında yarısı İngiliz yarısı İspanyol 30 kadarımız yukarı doğru tırmanacak ve faşistlerin telgraf tellerini kesecektik. İlk işaret bombasını George atacak, geri kalanımız faşistleri bomba yağmuruna tutarak onları koruma duvarının dışına sürecek ve yeniden toparlanmalarına fırsat vermeden koruma duvarını ele geçirecektik. Biz bu işleri kıvırırken aynı zamanda 70 baskın birliği 200 yarda ötede uzanan ve diğerine irtibat siperiyle kenetlenmiş bir sonraki faşist mevziine aniden saldırıya geçeceklerdi. Karanlıkta birbirimizi vurmamızı önlemek için beyaz pazıbent takacaktık. Tam bu sırada bir haberci hiç beyaz pazıbent bulunmadığını bildirmeye geldi. Karanlığın içinden yırtınırcasına bir ses yükseldi. Bizim yerimize faşistlerin beyaz pazıbent takmalarını sağlayamaz mıyız? Bu işe daha 1-2 saat vardı. Katır ahırının üzerindeki ambar şarapnel ateşiyle öylesine harap olmuştu ki ışık olmadan içeride hareket etmek olanaksızdı. Buraya düşen bir gülle zemininin yarısını koparmış, aşağıdaki taşlara kadar 20 ayak bir boşluk oluşturmuştu. Birisi sivri bir kazma buldu ve kazmayı kaldıraç gibi kullanarak yerden parçalanmış bir kalas söktü. Birkaç dakika içinde ateşimiz tutuşmuştu. Sıra sıklama olmuş elbiselerimizden buhar çıkıyordu. Bir başkası bir iskambil destesi çıkarıverdi. Konyaklı sıcak kahve dağıtılacağına dair bir söylenti, savaş sırasında salgın halinde olan o esrarlı söylentilerden biri aramızda dolaşıverdi. Sıraya girip çökmek üzere olan merdivenden dolanarak hevesle aşağıya indik. Karanlık avluda kahvenin nerede olduğunu araştırdık, durduk. Heyhat, kahve falan yoktu. Kahve verecek yerde bizi bir araya çağırdılar, tek sıraya dizdiler. Sonra George ve Benjamin karanlığa daldı, geri kalanımız da onları izledik. Yağmur hala yağıyordu. Etraf koyu karanlıktı ama rüzgar durmuştu. Çamur sözü edilemeyecek kadar berbattı. Pancar tarlaları arasından geçen patikalar yağlı bir direk gibi kaygan bir dizi bataklığa dönüşmüştü. Her yerde kocaman havuzlar oluşmuştu. Bulunduğumuz yere gelmeden önce daha koruma duvarımızdan ayrılırken herkes birçok kez düşmüş, tüfeklerimiz çamurla kaplanmıştı. Koruma duvarında aracı olarak küçük bir küme adam, doktor ve bir dizi sedyeci bekliyordu. Koruma duvarındaki gedikten sırayla çıktık ve başka bir sulama hendeğinde yürümeye başladık. Foş, yeniden yarı belimize kadar suya girmiştik. Postallarımızın tepesinden pis balçık çamur sızıyordu. George dışarıda otların üstünde hepimiz çıkana kadar bekledi. Sonra ileriye doğru iki büklüm emeklemeye başladı. Faşist koruma duvarı 150 yarda kadar ötedeydi. Oraya varabilmemiz sessizce hareket etmemize bağlıydı. Ben, George ve Benjamin ile önde gidiyordum. İki büklüm ama kafalarımız kalkık, zifiri karanlıkta hani neredeyse her adımda daha yavaşlayarak dört ayak üzerinde emekliyorduk. Yağmur inceden inceye yüzümüzü dövüyordu. Geriye baktığımda bana en yakından emekleyen adamları, ileriye doğru kayan kocaman siyah mantarlar gibi bir takım kambur şekiller halinde görebiliyordum. Her başımı kaldırışımda çok yakınımdan gelen Benjamin, kötü bir İngilizceyle "Başını aşağıda tut, başını aşağıda tut" diye fısıldıyordu. Ona tasalanmasına gerek olmadığını söyleyebilirdim. Karanlık bir gecede 20 adımdan daha yakında olmadıkça hiç kimsenin görülemeyeceğini tecrübelerimle biliyordum. Sessizce ilerlemek çok daha önemliydi. Bu kere bizi duyarlarsa işimiz bitikti. Bütün yapacakları makineli tüfekleriyle karanlığı taramaktan ibaretti. Böyle bir durumda kaçmak ya da topluca kıyıma uğramaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Fakat vıcık vıcık çamur olmuş toprakta ses çıkarmadan hareket etmek neredeyse olanaksızdı. Ayaklarınız çamura saplanmış, her adım atışınızda şılap şılap sesler çıkınca ne yapabilirdiniz ki? İşin kötü tarafı rüzgar durmuştu ve yağmura rağmen gece çok sakindi. Herhangi bir ses çok uzaklara gidebilirdi. Bir teneke kutuya çarptım. Millerce uzaktaki faşistlerin bu sesi mutlaka duyacaklarını düşünerek ölümcül anlar yaşadım. Fakat hayır, bir ses, cevap veren bir atış, faşist hatlarında bir hareket yoktu. Gitgide yavaşlayarak durmadan ileriye doğru ilerliyorduk. Oraya varmak için nasıl derin bir arzu duyduğumu size ifade edemem. Onlar sizi duymadan bir bomba atılabilecek kadar yakına gelebilmek. Böyle zamanlarda korku duymazsınız bile. Yalnızca araya giren uzaklığı aşmak ister, haddi hesabı olmayan umutsuz bir özdeyiş duyarsınız. Bir vahşi hayvanı sinsi sizi izlerken de tam tamına aynı şeyi hissetmiştim. Menzile girebilmek için işkenceden kıvrandıran arzu, bunun olanaksız olduğunu bildiren aynı rüyamsı kesinlik. Uzaklık nasıl da büyüyordu. Araziyi çok iyi tanıyordum, ancak 150 yarda kadardı ama bana bir milmiş gibi geliyordu. Dört ayak üstünde süründüğünüz zaman bir karınca gibi arazideki eğri büğrülüklerin ne kadar büyük olduğunun farkına varırsınız. Pürüzsüz fevkalade çimler, dünya kötüsü yapışkan küçük çamur gölcükler, kaçınmanız gereken hışırdayan uzun sazlar, gürültü etmeden üzerinden aşılması olanaksız görünen, neredeyse insana umudunu kaybettirecek taş yığınlar. Asırlar kadar uzun gelen bir zamandır sürünüp duruyorduk. Artık yanlış yola girdiğimizi düşünmeye başlamıştım. Sonra karanlıkta iyice kapkara bir şeyden belli belirsiz paralel çizgiler göründü. Dıştaki tel örgü olacaktı. Faşistler iki sıra tel kullanıyordu. George dizlerinin üstüne çökerek beceriksiz bir tavırla cebini aradı. Tek tel makasımız ondaydı. Kırt kırt. Uzanan nesne itinayla bir yana kaldırıldı. Geridekiler yaklaşsın diye bekledik. Gelenler korkunç bir gürültü çıkarıyor gibiydi. Şimdi herhalde faşist koruma duvarına 50 yarda uzaklıktaydık. Durmadan ileriye, hem de iki büklüm. Hırsızlama sinsi bir adım, bir fare yuvasına yaklaşan kedinin becerebileceği kadar nazikçe adımınızı atacak, sonra dinlenmek için duracak ve bir adım daha atacaksınız. Bir keresinde başımı kaldırdım. Benjamin sessizce elini enseme koyarak sertçe başımı aşağı çekti. İçteki telin koruma duvarından ancak 20 yarda uzakta olduğunu biliyordum. 30 adımın duyulmadan oraya kadar gidebilmesi bana akıl almaz görünüyordu. Nefes alışlarımız bile bizi ele vermeye yeterliydi. Yine de nasıl olduysa hedefe vardık. Faşist koruma duvarı artık seçilebiliyordu. Tepemizde bir karaltıya benzeyen silik siyah bir tümsek. George bir kere daha dizlerinin üstüne eğildi ve beceriksizce teli kesti. Kırt kırt. Bu nesneyi ses çıkarmadan kesmenin yolu yoktu. Demek içteki tele varmıştık. Biraz daha çabuk hareket ederek teli dört ayak üstünde geçtik. Şimdi yayılacak zamanımız olursa her şey iyi gidecekti. George ve Benjamin sürüne sürüne sağa doğru gittiler. Fakat geride yayılmış olanlar teldeki küçük gedikten geçebilmek için tek sıra olmak zorundaydılar. Tam bu anda faşist koruma duvarından bir şimşek çaktı ve bir patlama oldu. Nöbetçi en sonunda bizi duymuştu. George dizlerinin üstünde pozunu aldı, krikette top atan oyuncu gibi kolunu kıvırdı. Bir patlama. Attığı bomba koruma duvarı üzerinde bir yerlerde patladı. Aniden düşünülemeyecek kadar büyük bir hızla faşist koruma duvarından 10-20 tüfek gürlemesi geldi. Demek ki faşistler bizim yolumuzu gözlüyorlardı. Patlamaların kızıl ışığında kum torbaları teker teker görülüyordu. Çok gerideki adamlar bombalarını fırlatıyor, bunların bazıları koruma duvarına kadar yetişemiyordu. Her mazgal oluktan fışkıran alev fıskiyesi gibi görünüyordu. Karanlıkta üstünüze ateş açılması her zaman Allah'ın belası bir şeydir. Her tüfek alevi dosdoğru size nişan alıyormuş gibi gelir. Ama en kötüsü bombalardı. Bir bombanın çok yakınınızda patlayışını görmeden bunların ne dehşet verici şeyler olduğunu kavrayamazsınız. Gündüz vakti yalnızca patlama sesi duyulur. Karanlıkta ise bir de insanı kör eden kamaştırıcı kızıl ışık vardır. İlk ateşte kendimi yere atmıştım. Bu işler olup biterken yapış yapış çamurun içinde yan yatıyor, bombanın birinin pimiyle yırtınırcasına güreşiyordum. Lanet şey bir türlü dışarı çekilmiyordu. En sonunda pimi yanlış yöne çekiştirdiğim kafama dank ediverdi. Pimi dışarı çekerek dizlerimin üstünde doğruldum. Bombayı fırlattım, kendimi tekrar yere attım. Bomba koruma duvarının dışında sağda bir yerde patladı. Korkudan hedefimi şaşırmıştım. Tam bu anda başka bir bomba önümde patlayıverdi. Öylesine yakınımdaydı ki infilakın sıcaklığını duyabiliyordum. Kendimi yere yapıştırdım. Yüzümü çamura, hızla çarpınca boynumu incittim ve yaralandığımı sandım. O kargaşanın arasından İngilizce usul usul vuruldum diyen birinin sesini duydum. Bana dokunmayan bomba çevremdeki pek çok insanı yaralamıştı. Dizlerimin üstüne doğruldum ve ikinci bombayı fırlattım. Nereye gittiğini hatırlamıyorum. Faşistler ateş ediyordu, geride bizimkiler ateş ediyordu ve ben tam aralarında kaldığımın bilincindeydim. Bir atışın ani patlayışını duyunca hemen arkamda bir adamın ateş etmekte olduğunu fark ettim. Ayağa kalkıp adama bağırdım. ''Bana ateş etmesene aptal herif!'' O anda 10-15 yarda sağımda Benjamin'in bana doğru kolunu hareket ettirdiğini gördüm. Ona doğru koştum. Alev püskürten mazgal şeridini bir baştan bir başa geçmek demekti bu. Koşarken sol elimi yanağıma yapıştırdım. Sanki bir insan eli kurşunu durdurabilirmiş gibi. Budalaca bir hareket ama yaralandım diye dehşet duyuyordum. Benjamin yüzünde hoşnut, şeytani bir ifadeyle tek dizinin üstünde eğilmiş, otomatik tabancasıyla tüfek alevlerine dikkatle ateş ediyordu. George ilk atışta yaralı düşmüş, ortalıkta görünmüyordu. Bir yerlerde olmalıydı. Benjamin'in arkasında diz çöktüm ve üçüncü bombayı fırlattım. Ah, bu defa kuşkusuz yerini bulmuştu. Bomba koruma duvarının içindeki köşede tam makineli tüfek yuvasının yanında patladı. Aniden faşistlerin ateşi durgunlaşmış gibi göründü. Benjamin ayağa sıçradı. İleri, hücum diye bağırdı. Koruma duvarının yükseldiği alçak yamaca doğru atıldık. Atıldık diyorum, hantal hantal yürüdük demek daha doğru olurdu. Gerçek şu ki sırılsıklam ıslandığınız ve baştan ayağa çamur içinde olduğunuzda ağır bir tüfek, bir süngü ve 150 fişekle aşağı doğru çekilirken hızlı hareket edemezsiniz. Tepede mutlaka bir faşist beni bekliyordu. Adam bu menzilden ateş ederse mümkünü yok beni ıskalayamazdı. Yine de her nedense onun bana ateş etmesini hiç beklemiyor, yalnızca süngüyle üstüme geleceğini düşünüyordum. Bir yerde peşinen süngülerimizin çarpıştığını hissediyor ve onun kollarının benimkinden güçlü olup olmayacağını merak ediyordum. Her nedense bizi bekleyen bir faşist yoktu. Belli belirsiz bir rahatlama duygusuyla koruma duvarının alçak olduğunu ve kum torbalarının ayak basacak iyi bir destek verdiğini keşfettim. Aslında bunların üstünden atlamak pek zordur. İçeride her şey paramparça olmuş, kirişler ortalığa dağılmış, büyük uralit parçaları her yere yığılmıştı. Bombalarımız tüm kulübeleri ve sığınakları tahrip etmişti ve hala ortalıkta incin top oynuyordu. Toprak altında bir yerde gizlenmiş olduklarını sanıyordum. İngilizce, o anda tek kelime bile İspanyolca düşünecek halde değildim. Dışarı çıkın, teslim olun diye bağırdım. Cevap yok. Sonra yarı ışık altında gölgeli bir silüet, bir adam harap olmuş kulübelerden birinin tepesinden aşağı zıpladı ve sola doğru atıldı. Süngümü karanlığın içine gelişigüzel sallayarak peşinden koşmaya başladım. Kulübenin köşesini dönünce bir adam gördüm. Önceden gördüğüm adam mıydı bilmiyorum. İrtibat siperinden diğer faşist mevziine kaçıyordu. Herhalde pek yakın olacağım ki adamı açık seçik görebiliyordum. Başı açıktı. Omuzlarına sardığı battaniyeden başka üstünde bir şeyi yok gibiydi. Ateş etsem adamı biçivermem işten bile değildi. Fakat birbirimizi vururuz korkusuyla koruma duvarına girdiğimizde yalnızca süngü kullanmamız emredilmişti. Zaten ateş etmeyi aklıma bile getirmedim. Aklım 20 yıl geriye döndü ve Çanakkale Boğazı'nda bir Türk'ü nasıl süngülediğini bizlere canlandırarak gösteren okuldaki boks öğretmenine gitti. Tüfeğimi dipçiğinden tutup adamın sırtına doğru salladım. Kıl payı farklı kurtuldu. Başka bir hamle daha yaptım, yine kurtuldu. Küçük aralarla aynı şeyi yapmaya devam ediyorduk. O sipere doğru kaçıyor, ben de peşinden kovalıyordum. Hiçbir zaman tam olarak yetişemiyor, adamın kürek kemiklerini ancak dürtüyordum. Şimdi geriye baktığımda bu olay benim için oldukça komik bir anı ama sanırım onun için daha az komiktir. Kuşkusuz adam araziyi benden daha iyi biliyordu. Kısa zamanda elimden kaçıp kurtuldu. Mevziye döndüğümde ortalık bir sürü bağırışan adamla dolmuştu. Ateşin gürültüsü her nasılsa daha azalmıştı. Faşistler hala üç yandan bize ateş yağdırıyorlardı ama bu çok uzaktan geliyordu. Şimdilik onları geri püskürtmüştük. Kehanette bulunurmuş gibi. Burasını 1,5 saat elimizde tutabiliriz, daha fazla değil dediğimi hatırlıyorum. Neden 1,5 saati uygun gördüğümü bilmiyorum. Sağ koldaki koruma duvarının üstünden baktığınızda karanlığı delen yeşilimsi sayısız tüfek alevlerini görebilirdiniz. Ama bunlar 100-200 yarda kadar gerilerde kalmışlardı. Bizim işimiz mevziyi araştırmak ve yağmalanmaya değer her şeyi yürütmekti. Benjamin ve birkaç kişi daha mevziyenin ortasındaki büyük kulübe sığınaklarını eşelemeye başlamışlardı bile. Benjamin bir cephane sandığının bağını çekerek heyecanla seslendi. ''Yoldaşlar, cephane, burada bir yığın cephane var.'' ''Cephane istemiyoruz.'' dedi birisi. ''Tüfek istiyoruz.'' Doğruydu bu. Tüfeklerimizin yarısı çamurla dolmuştu ve kullanılmaz haldeydi. Tüfekler temizlenebilirdi ama karanlıkta tüfeğin mekanizmasını çekip çıkarmak tehlikelidir. Mekanizmayı tutar bir yerlere koyar, sonra da kaybedersiniz. Karımın Barcelona'dan becerip aldığı ufak bir elektrik feneri de olmasa içimizde kimsenin ışığa benzer bir şeyi olmayacaktı. İyi tüfekli birkaç kişi uzaktan rastgele ateşe başladılar. Hiç kimse çok süratle ateş etmeye cüret edemiyordu. En iyi tüfek bile çok ısınınca sıkışmaya yatkın olurdu. Koruma duvarının içinde bir ikisi yaralı olmak üzere 16 kişiydik. Birkaç İngiliz ve İspanyol yaralı dışarıda yatıyordu. İlk yardım konusunda bir miktar eğitim görmüş Belfastlı bir İrlandalı Patrick O'Hara elinde sargı bezleriyle gidip geliyor ve tabiatıyla koruma duvarına her geri gelişinde "Pom!" diye feryat etmesine rağmen üstüne ateş açılıyordu. Mevziyi araştırmaya başladık. Yerde bir sürü ölü yatıyordu ama durup incelemedim. Ben asıl makineli tüfeğin peşindeydim. Dışarıda yattığımız sürece belirsiz bir biçimde makineli tüfeğin neden ateşlenmediğini merak etmiştim. Makineli tüfek yuvasında elektrik fenerini yaktım. Acı bir düş kırıklığı. Makineli tüfek falan yoktu. Sehpası bir sürü cephane sandıkları ve yedek parçaları oradaydı ama tüfek yoktu. İlk uyarıda söküp götürmüş olmalıydılar. Emir üzerine hareket ettikleri kuşkusuzdu ama makineliği götürmek budalaca ve korkakçaydı. Çünkü makineliği yerinde tutsalar topumuzu biçmeleri işten bile değildi. Korkunç öfkelendik. Bir makineli tüfek ele geçirmeyi içtenlikle istemiştik. Orayı burayı araştırdık ama dişe dokunur fazla bir şey bulamadık. Yerde bir sürü faşist el bombaları vardı. Bunlar bir ipi çekince emniyet tertibatları açılan hayli adi ikinci sınıf bombalardı. Bir ikisini hatıra niyetine alıp cebime koydum. Faşist sığınaklarının açık sefaleti karşısında çarpılmamak olanaksızdı. Bizim sığınaklarda görülen Yedek elbise, kitap, yiyecek, özel eşya gibi pılı pırtı yığınları hiç yoktu. Bu zavallı ücretsiz askerlerin battaniye ve ıslak birkaç ekmek parçasından başka bir şeyleri yoktu anlaşılan. En uçta, kısmen toprağın üzerinde kalan küçük pencereli ufacık bir sığınak vardı. Feneri pencereden içeri doğru tuttuk. O anda bir yaşa sesi yükseldi. Dört ayak uzunluğunda, altı parmak çapında, silindir biçiminde bir nesne, deri bir kılıf içinde duvara dayalı duruyordu. Bu besbelli makineli tüfek namlusuydu. Hızla sığınağın çevresini dolaşıp kapısından içeri girdik. Girdik ama bulduğumuz nesne makineli tüfek değil, silahsızlıktan canı çıkmış ordumuz için çok daha kıymetli bir şeydi. En azından 60-70 büyüteçli, katlanır sehpası olan kocaman bir sahra dürbünüydü bu. Bu cins teleskoplar cephenin bizim tarafında yoktu ve bunlara şiddetle ihtiyacımız vardı. Teleskobu bir zafer alayıyla getirdik ve sonradan taşınmak üzere koruma duvarına dayadık. Bu sırada birisi bağırarak faşistlerin yaklaştıklarını haber verdi. Kuşkusuz ateşin gürültüsü daha da artmıştı. Fakat faşistlerin sağdan karşı saldırıya geçmeyecekleri besbelliydi. Çünkü bu siyahtan arınmış bölgeyi geçmek ve kendi koruma duvarlarına saldırmak demekti. Eğer az buçuk akılları varsa cephe hattının içinden üstümüze gelirlerdi. Sığınakların öte tarafına gittim. Mevzi sığınaklar ortada olmak üzere kabaca atnalı biçimindeydi. Böylelikle bizi soldan ateş altına alabilecek başka bir koruma duvarı vardı. Bu yönden yoğun bir ateş geliyordu. Ama gerçekte pek büyük bir dert değildi. Tehlikeli nokta doğrudan hiçbir siperin olmadığı ön cephedeydi. Tepemizden kurşun yağmuru akıyordu. Hattın yukarısındaki diğer faşist mevziinden geliyor olmalıydı. Baskın birlikleri burasını ele geçirmemişlerdi. Fakat bu defa gürültü sağır ediciydi. Bu seferki kısa mesafeden duymaya alıştığım kesintisiz davul gürlemesini andıran bir tüfekler yığınının gürlemesiydi. İlk kez böyle bir şeyin tam ortasında kalıyordum. Şimdi ateş kuşkusuz birkaç millik çevreye yayılıyordu. Yanımda bir işe yaramadan öylece sarkan yaralı koluyla Douglas Thompson koruma duvarına dayanıyor ve tek eliyle alevleri ateş ediyordu. Tüfeği sıkışan bir başkası da onun tüfeğini dolduruyordu. Bu tarafta 4-5 kişi kadardık. Ne yapmamız gerektiği apaçık ortadaydı. Cephedeki duvardan kum torbalarını sürükleyerek savunmasız tarafa yığmalı ve orada bir barikat kurmalıydık. Ve bu işleri çok çabuk yapmak zorundaydık. Hali hazırda ateş yoğundu ama her an hafifleyebilirdi. Her tarafta görülen alevlere bakarak bize karşı 100-200 kişi kadar olduklarını anlayabiliyordum. Kum torbalarını yerinden kaldırmaya başladık. 20 yarda ileriye taşıyor ve kabaca üst üste yığıyorduk. Berbat bir işti bu. Kum torbaları pek büyüktü. Her biri 50 kilo ağırlığındaydı ve bunları kaldırmak gücümüzün her dirhemini alıp götürüyordu. Ve sonra çürümüş çuval yırtılıyor, üstümüzden başımızdan, ensemizden kıçımıza kadar nemli toprak dökülüyordu. Her şeye karşı derin bir dehşet duyduğumu hatırlıyorum. Kaos, karanlık, korkutucu gürültü, çamur içinde kayarak gidiş gelişler, patlayan kum torbalarıyla boğuşma. Tüm bu zaman süresinde tüfeğimi taşıyordum. Çünkü kaybederim korkusuyla bir yere bırakamıyordum. Ortada bir torba, sendeliğe sendeliğe yürürken, buna savaş diyorlar. Ne Allah'ın belası şey değil mi diye bağırdım bile. Birdenbire koruma duvarının cephesinden art arda bir takım uzun boylu şekiller atladı. Daha yakına geldikçe baskın birliklerinin üniformalarını giymiş olduklarını gördük ve destek kuvvetleri diye düşünerek tezahürat yaptık. Ne var ki gelenler yalnızca 4 kişiydi. 3 Alman ve 1 de İspanyol. Baskın birliklerinin başına gelenleri sonradan duyduk. Araziyi iyi bilmiyorlarmış ve karanlıkta yanlış yere yönelip faşistlerin tel örgülerine takılmışlar. Birçoğu vurulmuş. Bu gelenler ise şans eseri kaybolan 4 tanesiydi. Almanlar tek kelime İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca konuşmuyordu. Güçlükle ve bir sürü el kol işaretiyle ne yaptığımızı açıkladık ve bize yardım etmelerini sağlayabildik. 8. ayrımın sonu. Sayfa 113.